Burası Tahran, İran-ı İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İranlı karilerden Muhammed Taki Tasfiyeçi'den Bakara suresinin 42 ila 46. ayetlerini dinliyorsunuz.
Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la telbisul hakka bil batili ve tektumul hakka ve entum ta'lemun. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإن
Rahman ve Rahim olan Yüce Allah'ın adıyla. Hakkı batil ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin. Namazı dosdoğru kılın. Zekatı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin. Siz insanlara iyiliği emrediyorken kendinizi mi unutuyorsunuz? Oysa siz kitabı okumaktasınız. Yine de akıllanmayacak mısınız? Sabır ve namazla yardım dileyin. Bu şüphesiz içi saygıyla ürperenlerin dışında kalanlar için bir ağırlıktır. Onlar hiç şüphesiz Rableriyle karşılaşacaklarını ve yine hiç şüphesiz ona döneceklerini bilirler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarını sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Allah'a hamd ederek Hatemül Enbiya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz kıymetli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5D1403, Hicri Kameri 23 Cemadüssani 1446 ve Miladi Takvimle 25 Aralık 2024 Çarşamba. Kıymetli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hameni, arkadaşım Meysan Faliver ile birlikte sizler için sabah haberlerini sunacağız. Ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Hazreti İsa Aleyhisselam'ın kutlu veladeti özel programı ve Amerika Kadınlara Karşı podcastini dinleyeceksiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinliyorsunuz. İlk önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
Bugün Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümüdür. Cumhurbaşkanı Pezeşkan tüm kavgalar bencillikler içindir. Boş meseleler üzerine kavga etmeyelim dedi. Dışişleri Bakanı Irakçı İran'ın tüm gücüyle direniş cephesini ve Yemen halkını desteklediğini belirtti. İran'ın Birleşmiş Milletler temsilcisi Yerevani Güvenlik Konseyi Siyonist rejimin uluslararası güvenliği tehlikeye atmasına izin vermemelidir dedi. Ensarullah hareketi Amerika'nın çıkarlarına saldırmada kırmızı çizgi tanımıyoruz dedi. Ve Gazze'ye bu sabah erken saatlerde düzenlenen saldırıda 9 kişi şehit oldu, 15 kişi yaralandı. Şimdi haberler.
Bugün 25 Aralık 2024 Çarşamba, Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümüdür. Kur'an-ı Kerim'de Ruhullah olarak bahsedilen Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam, Meryem Aleyhisselam'ın oğludur. İsa Mesih Aleyhisselam, Yahudilerin kutsal kitabı olan Tevrat'ı doğrulamış ve kendisinden sonra adı Ahmet olan İslam'ın yüce peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem olacak bir elçinin geleceğini müjdelemiştir. Hazreti İsa aleyhisselamın kutlu veladeti nedeniyle düzenlenen törenler ve geleneklerin en bilineni evlerde yeşil çam ağacı koymak ve süslemektir. Böylece Allah'ın yüce peygamberi Hazreti İsa aleyhisselamın kutlu doğum günü Hristiyanlar tarafından özel bir törenle kutlanır. Miladi takvimini tanıyan tüm ülkelerde yeni yıl 1 Ocak'ta başlıyor. İran İslam Cumhuriyeti radyosu olarak Hazreti İsa Mesih aleyhisselamın veladetini tüm takipçilerine ve sevenlerine kutluyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkan, tüm kavgaların bencillikler nedeniyle yapıldığını vurgulayarak, Hazreti İsa'nın hak ve adalet hakkındaki görüşü bölgemize ve tüm dünyaya yansımasını umut ediyorum dedi. Hazreti İsa Aleyhisselam'ın doğumunun yıl dönümünün arifesinde Cumhurbaşkanı Pezeşkian salı akşamı bir grup Hristiyan vatandaşı ile bir araya gelerek "Tüm kavgalarımız bencillikten kaynaklanıyor. Eğer bencilliği bir kenara bırakırsak sorun çözülecektir. Nefse uymak bizi birbirimize düşürmüştür." ifadesine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum günü yıl dönümünde din ve peygamberler doğru yoldan başka bir yol getirmemiştir. Hak üzerine yargı yapmayan ve doğru yoldan başka bir yol getirmeyen bir peygamber ve din yoktur diyerek, eğer hak ve insafı kabul edersek asla ihtilafa düşmeyeceğiz. Hepimiz bir etnik köken ve bir ulustanız. Yani biz tek bir ümmetiz. Dilimiz, konuşmamız ve cinsiyetimiz ve bölgemizde fark yok. Üstünlük daha sağlıklı, yetkin, şefkatli ve adil olan kimseye aittir vurgusunda bulundu. Pezeşkian boş meseleler üzerinde ihtilafa düşmememiz gerektiğine işaretle, umarım İsa'nın görüşü, düşünce ve daveti bölgemize ve içinde yaşadığımız dünyaya yansıyacaktır. Boş şeylerde tartışmamalıyız çünkü bizi birbirimize düşüren totaliterliktir dedi. Cumhurbaşkanı sözlerinin son bölümünde her şeyin başında aşk, barış ve huzur vardır. Hepimize, İran ve bölge ve dünya halkına sevgi ve barış temenni ediyorum diyerek bölgedeki Siyonist rejimin suçlarına işaretle, Allah'ı tanıyan herkes gençleri, yaşlıları, kadınları ve çocukları kolayca bombalayamaz diye ekledi.
İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, İran'ın tüm gücüyle direniş cephesini ve Yemen halkını desteklediğini vurguladı. Merhaba Ajansı'nın bildirdiğine göre İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, dün Silahlı Kuvvetlerin Siyasi Yetkilileri Ulusal Konferansı'nda yaptığı açıklamada, Yemen halkının Filistin direnişine desteğine işaretle, Yemen halkı Aksa Tufanı operasyonunun başlangıcından bu yana yerli füze ve savunma teçhizatına güvenerek Filistin halkının savunmasında benzeri görülmemiş bir rol oynadı dedi. Dışişleri Bakanı Irakçı, Yemen halkının Amerikan Siyonist koalisyonunun eğer en ağır bombardımanlarına maruz kalmalarına rağmen kendi füzeleriyle işgal altındaki toprakların kalbini hedef aldığını belirtti. Bakan Irakçı, İran'ın tüm gücüyle direniş cephesini ve Yemen halkını desteklediğini vurguladı.
İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanı, Irak ile ortak bir bilim ve teknoloji parkı kurmaya hazır olduğunu açıkladı. Sahab'ın İrna'dan naklen aktardığı haberine göre Hüseyin Simahi Sarraf, Irak Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Vekili Haydar Abdülzuhd ile yaptığı görüşmede, İslam Cumhuriyeti'nin Irak ile öğrenci ve araştırma ve teknolojide bilimsel ilişkiler geliştirme konusundaki ilgisini bildirdi. İran ve Irak'ın sınır bölgelerinde önemli üniversitelerin varlığına işaret eden ve İran'ın Iraklı yetenekli ve motive olmuş öğrencileri ülkenin üniversitelerinde kabul ettiği ilgisini vurgulayan Simai Sarraf, İran'ın en önemli şartı öğrencilerin Farsça eğitim görmelerinin görmelidir. Neyse ki Irak hükümeti de fikri memnuniyetle karşılıyor ifadesine dikkat çekti. İran Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı, Irak tarafının İranlı öğrencileri Irak'ta eğitim görme ve İranlı öğrencilere 5 burs tahsis etme teklifini de memnuniyetle karşıladı. Irak Yüksek Öğrenim ve Bilimsel Araştırma Vekili, İran'ın teknoloji ekosisteminin geliştirilmesinde başarılı deneyimine işaretle, İran'ın Irak'ta bir bilim ve teknoloji parkı kurma deneyimi model oldu, dedi.
Tahran Radyosu'ndan haber bültenimiz devam ediyor. İran İslam Cumhuriyeti Büyükelçisi ve Daimi Temsilcisi, Siyonist rejimin Savaş Bakanı'na İsmail Haniye suikastına ilişkin itirafına yanıt olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine yazdığı bir mektupta, Güvenlik Konseyi'nin bu rejimin uluslararası barışı ve güvenliği tehlikeye atmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Emir Said İrevani, dün yerel saatle Birleşmiş Milletler Sekreterine ve Güvenlik Konseyi'nin dönem başkanına bir mektup yazarak 23 Aralık Pazartesi günü İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz katıldığı bir etkinlik sırasında İran Cumhurbaşkanı Dr. Mesut Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak için Tahran'a gelen Sayın İsmail Haniye'nin suikastını açık ve küstahça kamuoyuna onayladı. Bu açık itirafla İsrail rejimi ilk kez bu iğrenç suç için sorumluluğunu alenen üstlendi ifadesine yer verdi. İrevani, Birleşmiş Milletler'e üye devletlerinden birinin egemenliği içinde bir siyasi liderin suikastına yapılan bu kaba ve acımasız itiraf, bir kez daha terörist ve saldırgan eylemleri için İsrail rejiminin uluslararası sorumluluğunu ortaya koyuyor. Bu gündem aynı zamanda 1 Ekim 2024 tarihinde İran'ın savunma tepkisinin meşruiyeti ve İran'ın İsrail işgali ve terörist rejiminin hala bölgesel ve uluslararası barış ve güvenlik için en ciddi tehdit olduğu konusundaki sürekli duruşu yeniden teyit ediliyor diyerek, Güvenlik Konseyi uluslararası hukuku açıkça ihlal eden, bölgeyi istikrarsızlaştıran ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden ve tehlikeye atan bir rejimin dokunulmazlığına izin vermemelidir vurgusunda bulundu. İrevani ayrıca uluslararası barış ve güvenliği korumanın temel sorumluluğu olan Güvenlik Konseyi'nin sürekli sessizliği ve terörist rejimi sadece acımasız suçlar işlemeye teşvik etmekle kalmayacak, aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in kurulmasının temel ilkelerini de zayıflatacaktır vurgusunda bulundu.
Yemen Ensarullah Siyasi Konseyi'nin bir üyesi yaptığı açıklamada, Amerika'nın Yemen'i işgal etmesi durumunda Amerika'nın bölgedeki çıkarlarını hedef almanın kırmızı çizgisi olmayacağını vurguladı. Yemen basınında çarşamba sabahı çıkan haberlere göre Muhammed Ali el-Husi, Siyonist rejimi desteklemek amacıyla Amerika'nın Yemen'deki saldırganlığına karşı uyarıda bulunarak şöyle konuştu. Eğer Amerika Yemen'i işgal ederse Batı Asya'daki Amerikan çıkarlarını hedef alırız ve kırmızı çizgimiz olmaz. Siyonist rejimin başbakanı Benjamin Netanyahu ise Yemen halkının Siyonistlerden korkmadığını ancak tehditlerinin boş olduğuna inandığını söyledi. Yemen'deki Ensarullah Siyasi Konseyi'nin bir üyesi de Suudi Arabistan'a seslenerek şöyle konuştu. Amerikalıların aklını başına getirin ki Yemen'e saldırmasın. Söz konusu üye Amerika'ya hitap etmeyi sürdürerek şunları söyledi. Yemen Silahlı Kuvvetleri'nin ateşi altında 3 uçak gemisi bölgeyi terk etti. Şimdi siz de bölgeye girdiniz ve bölgeye 4. gemiyle geldiniz. Eğer bölgeyi terk etmezseniz Yemen güçleri için kolay bir av olacaksınız. Husi şunları ekledi. Harry S. Truman gemisinin Kızıldeniz'deki varlığı bir savaş ilanıdır ve Yemen'in ulusal güvenliğine yönelik bir tehdittir. Amerika Ordusu Merkez Komutanlığı CENTCOM, pazartesi gecesi yayınladığı görüntülerle bu karargah güçlerinin Yemen'e saldırmaya hazırlandığını iddia etti.
Filistinli kaynaklar çarşamba günü erken saatlerde Siyonist rejimin Beit Lahia, Han Yunus ve Nusirat dahil olmak üzere Gazze şeridinin çeşitli bölgelerini hedef aldığını belirtti. El Alem'in haberine göre Filistin medyası Siyonist ordusunun çarşamba sabahı Gazze şeridinin farklı bölgelerine yönelik canice saldırılarının devam ettiğini bildirdi. Gazze şeridindeki bir hastane kaynağı, çarşamba günü erken saatlerde Gazze şeridinin farklı bölgelerinde düzenlenen bombalı saldırılarda 9 şehit ve 15 kişi yaralandı açıklamasında bulundu. Haberde şunlara yer verildi. Gazze şeridinin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Hamad yerleşim yerindeki mültecilerin çadırlarının bombalanması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı. Alınan habere göre İsrail'in Gazze şeridinin merkezinde bulunan Nusirat kampındaki bir apartman dairesine düzenlediği saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca Siyonist işgal güçlerinin Gazze şeridinin kuzeyinde yer alan Beit Lahia'daki Kemal Advan Hastanesi çevresindeki evleri havaya uçurduğu söyleniyor.
Der Spiegel gazetesi Alman hükümetinin Siyonist rejime büyük miktarda silah gönderilmesine onay verdiğini duyurdu. Sahab'ın İrna'dan naklen verdiği habere göre Alman haftalık Der Spiegel gazetesi Salı günü yayımladığı bir raporda ülke hükümetinin geçtiğimiz birkaç hafta içinde İsrail rejimine değeri 30 milyon avronun üzerinde olan önemli miktarda silahın ihracatını onayladığını yazdı. Alman hükümeti daha önce Siyonist rejimin insan hakları ihlallerine ilişkin uluslararası endişelere rağmen İsrail rejimine 160 milyon avroluk silah gönderilmesini onaylamıştı. Spiegel'e göre Almanya yaz aylarına kadar İsrail Merkava tank ekipmanlarını işgal altındaki bölgelere gönderecek. Alman hükümetinin sözcüsü yardımcısı Christian Hoffmann gazetecilere verdiği demeçte işgal altındaki bölgelere Alman silahları gönderme kararının her zaman mevcut olduğunu ancak İsrail'e silah ihracatına genel ambargo uygulanması yönünde bir karar olmadığını söyledi. Daha önce Reuters haber ajansının bir raporunda Almanya'daki insan hakları avukatlarının Berlin mahkemesinden hükümetin İsrail rejimine 3000 tank savar silahı gönderme kararının askıya alınmasını talep ettiği belirtildi. Alman hükümetinin Siyonist rejime büyük miktarda silah gönderme kararının açıklanması, Berlin'in daha önce Gazze şeridindeki savaş suçları nedeniyle İsrail rejimine silah ihracatını yasakladığını açıkladığı bir zamana denk geliyor.
Siyonist gazetesi Kalkalist bir raporda yaptırım dalgasının ve Siyonist rejimin uluslararası izolasyonunun durumunu korkunç bir görüntü olarak tanımladığını bildirdi. İran Pers Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Siyonist gazetenin raporunda ablukanın yoğunluğunun ve dünya İsrail rejimine karşı boykotu artmış hava yolları birbiri ardına Ben Gurion Havaalanı'na uçuşlarını iptal etti ve çeşitli hükümetler İsrail'e silah satmayı bıraktığı ifadesine dikkat çekti. İbranice yayın yapan bu gazete her gün daha fazla sanatçı İsrail'deki konserlerini iptal ettiğini, akademik işbirliği projelerinin aniden kesildiği ve uluslararası altyapı şirketlerinin İsrail projelerini terk etmeye karar verdiğini kaydetti. Siyonist gazetesi Kalkalist, bu küresel muhalefetin Siyonist rejimin politikalarına ve Filistinlilere özellikle Gazze'ye karşı mevcut soykırımlara yönelik eylemlerine yayılmasının bir işaretidir diye ekledi.
Ve American Airlines bir teknik aksaklık nedeniyle Amerika'daki tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı. Amerika'nın Federal Havacılık İdaresi'nin internet sitesindeki açıklamaya göre teknik aksaklığın sebebi belirtilmedi. Açıklama sonrası şirketin hisseleri borsa açılmadan önceki işlemlerde %3.8 düştü. Mağdur bir yolcunun sosyal medya platformu X üzerinden sorduğu soruyu yanıtlayan şirket, tahmini bir zaman aralığı sağlanamadı fakat en kısa sürede çözmeye çalışıyoruz diye açıkladı. Federal Havacılık İdaresi konuyla ilgili sorulara yanıt vermedi.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 5'te 1403 Hicri Kameri 23 Cemadüssane 1446 ve miladi 25 Aralık 2024 Çarşamba. ...2024 yıl önce bugün 25 Aralık gününde Allah'ın büyük peygamberi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Filistin topraklarında yer alan Betlehem'de dünyaya geldi. Hazreti İsa Allah'ın emriyle mucizevi bir şekilde bakire annesi olan Hazreti Meryem Aleyhisselam'dan dünyaya geldi. Ardından beşikteyken konuşmaya başladı ve peygamberlik müjdesini verdi. Nitekim Kur'an-ı Kerim'in Âl-i İmran suresinin 45. ayetinde şöyle buyruluyor. Bir de melekler şöyle demişti. Ey Meryem, Allah seni kendisinden bir kelimeyle muştuluyor. Adı Meryem'in oğlu İsa Mesih'tir. Dünya ve ahirette yüz akıdır. Allah'a yaklaştıranlardandır. Hazreti İsa Aleyhisselam mübarek yaşamı boyunca daima kimsesizler ve mahrum kimselere özel ilgi gösteriyordu. Biz de Hazreti İsa Aleyhisselam'ın veladeti dolayısıyla dünyada onun çizgisinde yürüyenlere tebrik ediyoruz. Hazreti İsa'nın doğumunun yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Roma Katolik Kilisesi ve Protestanların pek çok üyesi Noel'i 25 Aralık'ta kutluyor. Pek çok kişi de 24 Aralık akşamı kutluyor. Dünya çapındaki Ortodoks kiliselerinin çoğu da 25 Aralık tarihini Hazreti İsa'nın veladeti olarak kutluyor. Rusya, Ukrayna, Kutsal Topraklar ve diğer yerlerdeki bazı Ortodoks Hristiyanlar, Julian takvimine uymaları nedeniyle Noel'i 7 Ocak'ta kutluyorlar. Ermeni Kilisesi mensupları kendilerine özgü bir geleneğe göre 6 Ocak'ta İsa Mesih'in doğuşu ve vaftizini aynı anda kutluyorlar. Noel'in 12 günü 25 Aralık'taki Hazreti İsa'nın doğuşu ile başlar ve 6 Ocak'taki Epifani bayramına kadar devam eder. Hristiyan takvimindeki en önemli dini bayram Paskalya'dır. Ancak birçok kişi özellikle Amerika ve Kanada'da Noel'i en önemli yıllık Hristiyan etkinliği olarak kabul eder.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları adlı programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Asgari ücret zammında sona doğru.
Yeni Asya.
İsrail'in saldırıları İslamofobiyi körükledi.
Ve yeni mesaj.
Gazze'de katliam devam ediyor.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Mehmet Kara 23 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde 2025 bütçesi kabul edilirken başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 12 gün boyunca milletin yaşadığı sıkıntıların dile getirildiği bütçe meclisten geçti. Görüşmeler sırasında kürsüye çıkan milletvekilleri bazen ilginç materyallerle kendilerini ifade etmeye, bazen de vatandaşların sorunlarını hükümete duyurmaya çalıştı. Ancak sonuç değişmedi ve bütün eleştirilere rağmen Cumhurbaşkanlığınca sunulan bütçe AK Parti ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. 2025 bütçesi için söylenebilecek cümle, bu bir zam, vergi ve faiz bütçesi olduğu. Bütçe giderleri 14 trilyon 731 milyar lira, bütçe gelirleri 12 trilyon 800 milyar lira. Bütçe açığı yaklaşık 2 trilyon lira. 2025 yılında faiz gideri 1,9 trilyon lira diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Görüşmelerde dikkat çeken bir başka husus da partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle birlikte atanan bakanların, seçilen milletvekilleriyle diyalogları ve ardından ortamın gerilmesi oldu. Vekilleri azarlayan, ağır ithamda bulunan, kendisine getirilen bir materyali vekilin eline vurup yere düşüren bakan oldu. Muhalefet tarafından yapılan eleştirilerin başında çalışanların ve emeklilerin aldığı düşük ücretler, yüksek vergiler, çiftçi ve esnafın sıkıntıları gibi vatandaşın dertleri vardı. Bunlar 12 gün boyunca süren görüşmelerde dile getirildi. Peki duyan oldu mu diye sorarsanız, İktidar partisinin vekilleri bu eleştirileri dinlemek yerine kuliste çay kahve içmeyi tercih etti. Nasıl olsa görüşmeleri izleyen grup başkan vekilleri vardı ve oylamada hemen çağrılıyorlardı. Bütçe görüşmelerinde en çok sorulan sorulardan birisi nerede vergide adalet oldu? Yüksek vergi oranları sigara olduğu gibi iğneden ipliğe her şeyden yüksek oranda vergi var. KDV, ÖTV, damga vergisi sahi sahi bitmiyor. Çalışandan anında alınan vergi, vergi afları ile şirketlerden alınmıyor. Biz de soralım, vergide adalet ne zaman sağlanacak? Hükümet enflasyon yüksek olmasını, seçim sıkıntısını, ekonomik krizi, 6 Şubat depremlerine ve erken emeklilik sistemine bağlıyor. Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın rakamları buna iyi bir cevap oldu. EYT'nin maliyeti 300 milyar, depremin 960 milyar lira olurken KKM'nin bir yıllık maliyeti 893 milyar olmuş. Usta'ya göre esas depremi KKM'de yaşamışız. Faiz sebep, enflasyon sonuç derken faizi 8,5'a kadar indirip sonra %50'ye çıkarmak, zengini daha zengin eden KKM'yi getirmek gibi birçok yanlış ekonomik politikalar ülkeyi ağır bir ekonomik krize soktu. Vatandaş evine ekmek götürmez, emekli, asgari ücretli açlık sınırının altında yaşar hale getirildi. Ondan sonra çıkıp ekonomi iyi yolda diyene kim inanır?
Arslan Bulut 23 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde enflasyon hırsızlık ise çalınan para kimin cebinde başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Ali Babacan 2013 yılında para karşılıksız basıldığı zaman değeri düşüyor. Herkesin cebinden maaşının belli bir kısmını çalmak devlet eliyle hırsızlıktır. Bilerek üretilen enflasyon en büyük hırsızlıktır. Aynı şekilde faiz, aynı şekilde karşılıksız para basmak modern hırsızlıktır. Kendi hükümetimiz döneminde Merkez Bankamız tek kuruş karşılıksız para basmadı. Onun için enflasyon düştü dedi. Babacan 2024'ün Mart ayında da Deva Partisi Başkanı olarak enflasyon hırsızlıktır sözünü tekrarladı ve şöyle konuştu. Gerçek enflasyon halkın enflasyonu %130 iken tutup da TÜİK'e %65'lik bir enflasyon açıklatıp maaşına ona göre zam yaparsanız o zaman emeklinin hakkına girmişsiniz. Emekliyi fakirleştirmiş olursunuz. Gerçek enflasyonla halkın yaşadığı enflasyonla TÜİK'in açıkladığı enflasyon arasındaki farkla da emeklimizi mağdur etmiş olursunuz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Sadece seçimden bu yana kadar kur korumalı mevduatın kur farkı için Merkez Bankası'nın karşılıksız para basıp da mevduat sahiplerine ödediği rakam 1 trilyon lirayı geçti. Bakın, bütçede bu yıl tarım desteğinin miktarının tamamı 91 milyar. Sadece kur korumalıya Merkez Bankası'nın karşılıksız para basıp da ödediği 1 trilyon. Para bastırınca da enflasyon oluyor. Karşılıksız para basan bir ülkede enflasyon düşer mi ya? Bunu gizli yapıyorlar. Bakın, açıklamıyorlar. Ne kadar para bastıklarını söylemiyorlar. Biz işi bildiğimiz için Merkez Bankası'nın bilançosuna şöyle bir derinlemesine giriyoruz, çıkıyoruz ve anlıyoruz ki bunlar para basıyor çünkü rakamlar ortada. Deva Partisi Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın da enflasyon hırsızlıktır. Ancak enflasyonu yapay şekilde düşük göstererek memurun, emeklinin, dulun, yetimin ve asgari ücretlinin maaşına göz dikmek katmerli hırsızlıktır dedi. Ekonomist İbrahim Kahveci enflasyon hırsızlıktır, vatandaşın maaşından çalmaktır diyor. Mümtazer Türköne de enflasyon en örgütlü ve kitabına en uygun görünen hırsızlık usulüdür. Devlet bütün ciddiyetiyle elini halkın cebine sokar, bir sülün kanı emmesi gibi halkın parasını çalar görüşünde. Kısacası enflasyon hırsızlık olduğuna şüphe yoktur. Cebinden parası çalınanlar ise emekliler, asgari ücretli işçiler ve devlet memurlarıdır. Buna rağmen işçi ve memur sendikaları görevlerini yapmıyor ve gerçek enflasyon farkı kadar ücret bile istemiyor. Bu üç grup dışında kalan esnaf, zanaatkar veya iş adamlarının enflasyon diye bir derdi yok. Çünkü bütün ürünlere veya hizmetlere gerek enflasyon oranında zam yapıyorlar.
Tahran Radyosu.
Mustafa Karaalioğlu 23 Aralık tarihli Karar Gazetesi'nde Gazze'den daha çaresiz bir dünya başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2 milyonu aşkın Gazze'li katliam makinesi bir ülkenin İsrail'in önünde ölümü bekliyor. Ölüm de her gün ne yazık ki tam beklendiği gibi geliyor. İsrail'in katlettiği Gazze'lilerin sayısı resmi rakamlara göre 45 bini aştı. Gayri resmi rakamları söylemeye dilimiz varmıyor. Gazze'de insanlar sadece bombalama ve saldırılar nedeniyle değil, açlıktan, bakımsızlıktan, susuzluktan ve hastalıktan ölmeye devam ediyor. Dört koldan ağır ve sistematik bir katliamla karşıya bulunuyorlar. Hiçbir koldan da destek göremiyorlar. Sahipsiz, yalnız ve çaresiz bir halkın ölümünü izliyoruz ve giderek unutuyoruz diyen yazar yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Nasrullah, Haniye ve Sinvar dahil 15 civarında önemli üst düzey Hamas ve Hizbullah yöneticisini uzaktan saldırılarla katletti. Lübnan'da yüzlerce çağrı cihazı ve telsiz aynı anda patlatarak gövde gösterisi yaptı. Böylelikle Hizbullah'ın haberleşme sistemine ağır darbe indirirken psikolojik üstünlüğü de tesis etti. Sadece katliam ve suikastlar değil, Lübnan ve şimdi Golan Suriye'de olduğu gibi tampon bölge veya güvenlik hattı gerekçesiyle topraklarını genişletiyor. Yani 1967 6 gün savaşının küçük bir modelini uyguluyor. Daha ileri gitmeyeceğinin garantisi de bulunmuyor. Bugün yaşananları anlamak zor olsa da savaş bittiğinde önümüzde işgal ve oldu bittilerle çizilmiş yeni bir İsrail haritası olacak. O zaman herkes anlayacak. İsrail 7 Ekim 2023'ten beri eski veya yeni herhangi bir Birleşmiş Milletler kararına uymadığı gibi onları daha da geçersiz kılacak yeni hukuksuzluklar yaptı. Birleşmiş Milletler'in en iyi işleyen kurumlarından birisi olan ve Filistin halkı için olmazsa olmaz öneme sahip UNRWA'nın faaliyetlerini durdurdu. Görevlilerini katletti. Bu örgütü parlamento kararıyla yasa dışı ilan etti ve Amerika başta olmak üzere bazı batılı ülkelerini UNRWA'ya destek vermekten vazgeçirdi. Öte yandan uluslararası yardım girişimlerini de hedef aldı ve bazı konvoylara doğrudan saldırdı. Birleşmiş Milletler'in denetimindekiler dahil Gazze'deki bütün hastane ve okullarda vurdu, birçoğunu kullanılmaz hale getirdi. İsrail dünyayı, İslam dünyasını ve insanlığı çileden çıkaracak her şeyi yaptı, yapmaya da devam ediyor ama ne dünya ne de insanlık çileden çıktı. Aksine zaman geçtikçe hassasiyet azaldı, katliam ve ölümler sıradanlaştı. Batı başkentlerinde bir avuç insan hala bıkmadan, usanmadan ve yılmadan protestolara devam etmese Gazze gündemi haber dahi olmayacak noktaya kadar geriledi. Hamaset ve slogan bir yana Gazze, İslam ülkelerinin gündemine de gerçek anlamda giremedi. Türkiye'de bile yeri göğü inleten protestolar yapmak veya üniversiteleri ayağa kaldırmak mümkün olmadı. Hatta İsrail'e gizli kapaklı devam eden ticarete tepki gösterenler soluğu hapiste aldı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak bir arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Programlarımızı ayrıca Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Sevgi Elçisi İsa Mesih.
...25 Aralık günü Hazreti İsa Mesih'in miladının yıl dönümüdür. Hazreti İsa tüm insanlar için sevmek ve Allah'ı talep etmenin peygamberiydi.
Hazreti İsa aleyhisselam Yüce Allah'ın emri üzerine beşikteyken konuşmaya başladı. Ve gafil insanlara hitap ederek şöyle dedi.
Bismillahirrahmanirrahim. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا.
Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, O beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır. Selam olsun ilahi peygamberlere. Selam olsun rahmet yağmuru gibi susamış ruhlara yağan ve insanların solan ruhunu en yüce ilahi marif yağmuru ile yeniden canlandıran bu büyük insanlara. Selam olsun ölüleri Allah'ın emriyle dirilten ve uyuyanları uyandıran Allah'ın peygamberi Hazreti İsa'ya. Selam olsun barış ve adalete susamış insanlara. Böyle bir evlat sunan sevgili annesi Hazreti Meryem'e. Ve selam olsun o Hazretin tealimiyle onun ve diğer ilahi Resullerin yüce düşüncelerini yaygınlaştıran sadık ve samimi izleyenlerine.
Bugün yine mutlu ve güzel günlerden birini daha idrak ediyoruz. 25 Aralık günü Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın miladının yıl dönümüdür. Hazreti İsa Aleyhisselam tüm insanlar için sevmek ve Allah'ı talep etmenin peygamberiydi. Kur'an-ı Kerim'in Meryem suresinde belirtildiği üzere Hazreti İsa Aleyhisselam Yüce Allah'ın emri üzerine beşikteyken konuşmaya başladı ve gafil insanlara hitap ederek şöyle dedi. Ben Allah'ın kuluyum. O bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı. Nerede olursam olayım, o beni mübarek kıldı. Yaşadığım sürece bana namazı ve zekatı emretti. Beni anneme saygılı kıldı. Beni bedbaht bir zorba yapmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diri olarak kabirden kaldırılacağım gün esenlik banadır.
Hazreti İsa Aleyhisselam çeşitli Yahudi gruplar inançlarında kendi aralarında büyük anlaşmazlıklar yaşadıkları bir sırada dünyaya geldi. O dönemde Yahudilerden Sıddukiler ve Ferisiler adında iki büyük tarikat halkın inançlarına hükmediyordu. Sıddukiler dini gelenekleri korumak üzere Roma İmparatorluğu ile işbirliği yapan ve Yunan kültürüyle hiçbir inatlaşmaları olmayan eşraf ve din adamlarından oluşuyordu. Zira bu tarikat Allah-u Teala kutsal kitapta yer alan ahlak ilkelerini Yahudi olmayan toplumlar arasında da yaygınlaştırdığına inanıyordu. Bu tarikatın karşısında daha fazla nüfuza sahip olan Ferisiler vardı. Ferisiler Yahudilerin başka kavimlerden ayrı olmaları, onları taklit etmemeleri ve onlara karışmamaları gerektiğine inanıyordu. Ferisilere göre Yahudiler din ve kültürünü kaybetme pahasına servet ve devlete kavuşmamaları gerekirdi.
Ferisiler Filistin'in her tarafında vardı ve Yahudilerin Beytülmukaddes'in dışında ibadet etmek ve bir araya gelmek için yaptıkları sinagoglara musallat olmuştu. Sıddukiler ve Ferisilerden başka Yahudilerin arasında Samiriler ve yine bağnazlıkla ün yapan Zilotlar gibi tarikatlar da vardı. Samiriler diğer Yahudi tarikatlara göre kafir sayılıyordu. Zilotlar ise Filistin'in Romalılarca işgal edilmesine karşı çıkan ve terör eylemlerine başvuran agresif ve şiddet yanlısı bir tarikattı. Zilotlar sadece Romalıları değil, aynı zamanda din ve vatan üzerinde yeteri kadar bağnaz olmadığını düşündükleri kendi Yahudi soydaşlarını da hedef alıyordu.
Hazreti İsa Mesih böyle bir ortamda dünyaya geldi. Aslında Yahudilerin hangi tarikattan olursa olsun önde gelen büyükleri eski kitap ve kaynaklarından topladıkları bilgilere dayanarak Hazreti İsa'nın özelliklerini biliyordu. Ama işin ta başından itibaren hepsi o Hazreti inkar etmeye ve bu büyük ilahi peygamberle mücadele etmeye başladı. Yahudilerin büyükleri ilk tepkilerinde Hazreti İsa'nın annesi Hazreti Meryem'i fesatla suçladı. Böylece anne ve bebeğini halka taşlatmak istedi. Ancak Hazreti İsa'nın beşikte konuşmaya başlaması ve "Ben Allah'ın kuluyum, o bana kitabı verdi ve beni peygamber yaptı" demesiyle birlikte bu komplo etkisiz hale geldi ve anne ve bebeği birlikte bu komplodan kurtuldu.
Hazreti İsa aleyhisselam miladi 30 yılında peygamber olarak seçildi. Hristiyanların İncil'lerinden anlaşıldığı üzere Hazreti İsa aleyhisselam risaletini halka ilan etti ve onları tealimini izlemeye davet etti. Hazreti İsa aleyhisselam ayrıca Yahudilerin sapkınlıklarıyla mücadele etmeye ve onları yanlış yolu izlemekten vazgeçirmeye çalıştı ve helal ile haram arasındaki farklılıkları anlattı ve Yahudilere haram edilen bazı haramları helal etti. Buna göre Meta İncil'inin Hazreti İsa'dan halka hitaben naklediği cümle de şöyleydi: "Tevbe edin, zira göklerin melekutu yakındır."
Hazreti İsa aleyhisselam insanları hidayete erdirme ve irşad etmeli yanında hastalara şifa veriyor, anadan doğma görme engelli insanlara görme yeteneği veriyor veya pisi hastalığına yakalanları iyileştiriyor, ölüleri diriltiyordu. Hazreti İsa aleyhisselam çamurdan bir kuş yapıyor ve ona üflüyordu ve çamur parçası Yüce Allah'ın izniyle canlanıyordu. Hazreti İsa aleyhisselam mustazafların ve mahrum ve mağdur insanların yar ve yardımcısıydı. Kadınlara ve çocuklara iyilik ve ihsanda bulunuyordu. O hazret aynı zamanda bazı ferisilerin uyguladıkları sıkı kurallara ve zilotların radikal hareketlerine karşı çıkıyordu.
Hazreti İsa aleyhisselam insanları hidayete erdirmek ve Yahudileri doğru yola getirmek için büyük acılara katlandı. O hazret bunca acı ve zorluğa katlanırken İsrail oğullarından bazıları sapkınlık ve günah üzerinde ısrar ettiğini ve yanlış yoldan dönmek istemediklerini anladı ve bu yüzden kavmi arasında kıyam ederek şöyle dedi: "Kim bana Allah'ın yolunda yardımcı olmak istiyor?" Hazreti İsa aleyhisselamın bu çağrısına seyrek sayıda insan olumlu karşılık verdi. Bunlar bir grup pak insandı ve Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de bunlardan havariler şeklinde söz etmiştir. Havariler Hazreti İsa aleyhisselama her türlü yardımda bulunmaya hazır olduklarını ilan ederek şöyle dedi: "Biz Allah yolunun yardımcılarıyız. Allah'a inandık. Şahit ol ki bizler Müslümanlarız. Rabbimiz, indirdiğine inandık ve peygambere uyduk. Şimdi bizi birliğini ve peygamberlerini tasdik eden şahitlerden yaz.
Bu gelişmenin üzerine Hazreti İsa aleyhisselam havarileri de yanına alarak Filistin'in kuzey bölgelerini gezdi ve insanları Allah'ın hakiki diniyle tanıştırdı. Hazreti İsa'nın sıradan insanlar için beyan ettiği ilahi marif onları hayrete düşürürken toplumun yöneticilerini ve devlet adamlarını öfkelendiriyordu. Hazreti İsa aleyhisselam Yahudilerin önde gelen büyüklerinin zevk-ü sefa sürmelerine şiddetle karşı çıkıyordu. Hazreti İsa açısından hiçbir fesat biçimi haklı gösterilemezdi. Bu yüzden birçok kesim o hazrete karşı çıkmak ve tekzip etmekle el ele verdi ve bu ilahi insanı yok etmek için komplo kurdu. Muhalifleri Şom hedeflerine ulaşmak için Roma İmparatorunu da kışkırtarak bu durum böyle devam ettiği takdirde onun iktidarı devrileceğini ve bu yüzden iktidarını korumak için Hazreti İsa'yı öldürmekten başka çaresi olmadığını telkin etmeye başladı.
Muhaliflerin komplosundan haberdar olan Hazreti İsa aleyhisselam havarileriyle yanına alarak bir bahçede saklandı. Ancak Yahuda adında biri o hazretin saklandığı yeri ifşa etti. İmparatorun askerleri gece vakti oraya baskın düzenleyerek Hazreti İsa aleyhisselam ve havarileri kuşatma altına aldı. Kendilerini tehlikede gören havariler Hazreti İsa aleyhisselamı yalnız bıraktı. Ancak o tehlikeli anlarda Allah-u Teala Hazreti İsa'yı yalnız bırakmadı ve onu muhaliflerin gözünden sakladı. Yüce Allah, Hazreti İsa aleyhisselama ihanet eden Yahuda'nın yüzünü o hazrete benzetti. Böylece askerler onu Hazreti İsa zannederek yakaladı. Yahuda yaşadığı panik yüzünden kendinden geçti ve ağzı kilitlendi. Böylece gerçek kimliğini açıklayamadı. Yahuda konuşmaya başlayınca ve kendisi Hazreti İsa olmadığını söyleyince de artık çok geç olmuştu ve hiç kimse onun sözüne inanmadı ve sonuçta çarmıha gerildi.
Maceraya şahit olan insanlar Hazreti İsa'nın öldürüldüğünü zannetti. Ancak Kur'an-ı Kerim'in de buyurduğuna göre Hazreti İsa ne öldürüldü ne de çarmıha gerildi. Sadece insanlar öyle zannetti. Hazreti İsa göklere çıktıktan sonra havariler o hazretin yolunu sürdürmeyi üstlendi. Havariler arasında Hazreti İsa'ya ilk iman edenlerden biri olan Peter ya da Şamon, insanları hidayete erdirmek ve diğer elçileri yönlendirmekle görevlendirildi. Şamon, diğer havarileri Hazreti İsa'nın talimatı üzerine dünyanın diğer yörelerinde yaşayan İsrailoğullarına gönderdi ve İncil'i tebliğ etmeye başladı.
Değerli dinleyiciler, bir kez daha Hazreti İsa aleyhisselamın mübarek miladının yıl dönümünü kutlarken, sohbetimizi bu büyük peygamberin tevazu ve alçak gönüllülüğü ile ilgili bir öykü ile noktalamak istiyoruz. Günlerden bir gün Hazreti İsa aleyhisselam havarilerin yanına gitti ve şöyle dedi: "Benim bir hacetim ve ricam var. Eğer yerine getireceğinize dair söz verirseniz, onu söyleyeceğim." Havariler şöyle dedi: "Ey Allah'ın peygamberi, ne emredersen itaat ederiz." Bunun üzerine Hazreti İsa aleyhisselam yerinden kalktı ve havarilerin ayaklarına doğru eğilerek
bir bir yıkamaya başladı. Havariler bu durumdan hem utandı hem rahatsız oldu. Fakat Hazreti İsa Aleyhisselam'ın ricasını kabul edecekleri yönünde söz verdikleri için teslim oldular ve o Hazreti hepsinin ayağını bir bir yıkadı.
Hazreti İsa'nın işi bitince havariler şöyle dedi. Ey Allah'ın peygamberi, sen bizim muallimimizsin. Doğrusu sen değil, asıl bizim senin ayağını yıkamamız gerekirdi. Hazreti İsa bin Meryem şöyle dedi. Bunu yaptım. Zira size, insanlara hizmet etmek için en şayeste kişilerin alimler olduğunu öğretmek istedim. Bunu yaptım ki tevazulu davranmış olayım ve siz de tevazu dersini almış olun ki benden sonra halkı talim ve irşad etmeyi öğrenin ve yönteminiz tevazu ve halka hizmet etmek olsun. Aslında hikmet kibir zemininde değil, tevazu zemininde gelişir. Nitekim bitkiler de dağların sert zemininde değil, ovaların yumuşak toprağında yetişir.
Değerli dinleyiciler, 25 Aralık günü Sevgi Elçisi Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın miladı münasebetiyle hazırladığımız özel programımızı dinlediniz. Esen kalın.
İran Radyo Podcast. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Ve sizlerle Amerika Kadınlara Karşı podcast'in ikinci ve son bölümünde birlikteyiz. Değerli dinleyiciler, dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Hatırlayacağınız gibi geçen bölümde Amerika'nın Japonya, Milley, Vietnam, Afganistan ve Irak'taki cinayetlerinden bazılarına değindik ve sonda birkaç soru yönelttik. Acaba Amerika sadece Hiroşima ve Nagasaki ve Milley, Vietnam, Irak ve Afganistan'daki kadınlar, kızlar ve çocukların yaşam hakkını aldığı insanlar mıydı? Dünyanın diğer noktalarında kadınlar Amerika'nın saldırı hedefi olmadılar mı? Amerikalı kadınlar ne durumdalar? Acaba Amerikalılar vahşi ve şiddet huylarını sadece Amerika dışında olan kadınlara karşı saldırı için mi uyguladılar? Amerika'da kadınların konumu nedir? Evet, bu sorulara yanıt olarak kadınların tüm dünyada hatta görünüşte Amerika ile dost olan ülkelerde çeşitli yöntemlerle Amerika'nın saldırılarına hedef olduklarını söylemek gerekir. Bu soruyu daha açık ve net bir şekilde cevaplamak için Amerika'nın İran'daki kadınlara karşı cinayetleri ve suçlarından bazılarına değinerek gözden geçirmek istiyoruz.
Sene 1944. Yaklaşık 3 milyon asker Fransa'nın kuzeybatısındaki bir bölge olan Romandiya'yı Nazi ordusundan kurtarmak için seferber edildi. Genelde Amerikalılardan oluşan bu askerler ilk etapta Haziran, ikinci etapta ise Ağustos ayında güneyden ve sahil tarafından Fransa'ya girdiler. Fakat Normandiya girişlerinden fazla bir zaman geçmeden, yani 1944 yılı yazın sonlarında Normandiyalı kadınlar Amerikalı askerlerin tecavüz ve tacizlerinden şikayette bulundular. Tabii ki bu şikayetler gerçek olayın sadece küçük bir bölümünü yansıtıyordu. Fakat buna rağmen yüzlerce şikayet rapor edilmişti. İlginç olan ise bu tecavüz ve cinayetlerin genelde İkinci Dünya Harbi'nde olan Amerikalı askerlerin konuşlandığı bölgeden olmasıdır. 1945 yılında Avrupa'da savaş bitince Lee Harvey bölgesi ülkelerine geri dönmeyi bekleyen Amerikalı askerlerle doluydu. Bu sıralarda bölge sakinleri belediye yazdıkları dilekçelerde kadınların cinsel tacize uğradıklarını şikayet ettiler. Görünüşe göre bölgeyi kurtarmak için buraya ayak basan üniformalı haydutlar bizzat terör ve dehşet rejimi kurmuşlardı. Benzer olaylar Normandiya'nın Cherbourg bölgesinde de göründü. Bölge sakinlerinden biri Almanlarla karşılaşınca erkeklerimiz gizlenmeliydi ama Amerikalılarla karşılaşınca kadınlar kendilerini gizlemeliydiler diyor. Sadece Haziran 1944'te Normandiya'da 175 Amerikalı asker cinsel tecavüzle suçlandılar. Amerikalı tarihçi Robert Lilly'nin anlattığına göre sadece Haziran 1944'ten savaşın sonuna kadar Amerikalı askerler 5003 tecavüz olayı yaşandı. Tecavüz olaylarının gerçek sayısını hesaplamak çok zor. Zira tecavüz kurbanlarının birçoğu hiçbir zaman polise bildiride bulunmadılar. Batı Asya'da Amerika'dan millerce uzakta İran takvimi ile Hicri Şems 31 Şehriver 1359 tarihinde Amerika'nın destekleriyle Irak diktatörü Saddam Hüseyin İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı bir savaş başlattı. Bu savaş sırasında en az 7000 İranlı kadın yapılan bombardıman ve füze saldırıları sırasında şehit düştü. 8 yıl süren savaşta Hicri Şems-i 7 Tir 1366 tarihinde korkunç ve tüyler ürpertici bir cinayet işlendi. İran'ın Batı Azerbaycan eyaletinin kalabalık Serdeşt kentinin 4 bölgesi bugün de Bas rejimin hava kuvvetlerince 7 hardal bomba ile kimyasal saldırıya uğradı. 2 bomba kentin pazarında, 2 bomba yerleşim bölgelerinde ve 3 diğer bomba da kentin etrafındaki bahçelere atıldı. Sanki kentin duvarlarına ve kapılarına ölüm mersiyesi okumuşlardı. 12 bin kişilik kentte 110 masum insan saldırı sırasında şehit oldu. En az 8 bini de kimyasal saldırının etkilerinden acı çekti. Birinci Dünya Savaşı ardından dünyada ilk kez kimyasal saldırıya maruz kalan bir şehir, Irak Baas rejimi ve Batılı destekçilerinin bu cinayeti nedeniyle bugün İran takviminde kimyasal ve mikrobik silahlarla mücadele günü olarak kaydedildi. Irak ve İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı müttefiklerinin dayattığı savaşta işledikleri korkunç cinayetleri bununla da bitmedi. savaşın bitimine birkaç ay kala bu kez Amerika açık ve bariz bir şekilde İranlı masum kadın ve çocuklara karşı bir cinayet işledi. Hicri Şemsi takvime göre 12.367 tarihinde tam da dayatılan savaşın bitimine iki ay kala İran İslam Cumhuriyeti Hava Yolları'na ait Airbus tipi yolcu uçağı İran'ın güney limanı Bender Abbas kentini Dubai'ye doğru terk ederken Fars Körfezi'nin mavi suları üstünde ve Hengam Adası yakınlarında Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne ait savaş gemisi tarafından hedef alınarak düşürüldü. Uçaktaki 290 sivil yolcu ve mürettebatın tümü şehit oldu. Aralarında 13 yaş altı, 66 çocuk ve 53 kadın vardı. İranlı kadın ve çocuklarına karşı Amerikan cinayetlerinden bir diğeri ise sözde halkın mücahitlerine olan münafıklar terör örgütüne verdiği destektir. Her zaman şiddet, katliam ve terörün ayrılmaz parçası olan sözde halkın mücahitleri her zaman Amerika'nın desteğinde birçok cinayet işlemiştir. İran'ın tarih yapraklarının her yerinde asla siyasi geçmişi olmayan binlerce kadın, erkek ve çocuk münafıkların terör eylemlerinde hayatlarını kaybetmişler. İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutsal türbesinde günahsız ziyaretçileri şehit etmek, Tahran, Şiraz, Ahvaz, Kum, İsfahan, Mazenderan, Hemedan, Gilan, Semnan, Tebriz, Kürdistan ve diğer birçok yerde savunmasız insanları öldürmek, münafıklar terör örgütünün siyah karnesinin sadece bir bölümüdür. Münafıklar terör grubunun İranlı kadın ve kızlara karşı cinayetlerinde iki isim daha çok dikkat çekiyor. Zeynep Kobai ve Munire Yusuf. Münafıklar tarafından şehit edilen iki kız. Daha 14 yaşında olan Zeynep Kumayi sadece tesettürlü olduğu için Hicri Şemsi 1 Ferverdin 1361 tarihinde camiden eve dönerken yolda kaçırıldı ve münafıklarca şehit edildi. İslam İnkılabı zaferi ardından kültürel, devrimci, eğitimci ve Kur'ani çalışmalarda faaliyet yapan 17 yaşındaki körpe gelin Munire Yusuf da el bombasıyla münafıklar tarafından şehit edildi. Tarihi gözden geçirerek Amerika'nın uzak yıllardan bugüne kadar dolaylı veya dolaysız yollarla İran'a karşı birçok cinayet işlediğini görüyoruz. Her zaman kadınlar ve masum çocukları hedef alan insanlığın yüz karası cinayetler. Fakat Amerika'da kadınların durumu acaba nasıl? Amerika yönetimi kendi ülkesindeki kadınlara nasıl davranıyor? Amerika'da cinayet ve suçların en önemli mağdurlarının bizzat kadınlar olduğunu bilmek ilginçtir. Zira Amerika'nın kadınlara karşı kötü siyasetleri onlara sosyal güvensizlik ve aile yıkımını beraberinde getiriyor. Thomson Reuters Enstitüsü 2022'de sunduğu raporda Amerika Birleşik Devletleri'nin kadınlar için en güvenli 10 ülke arasında olduğunu ifade etti. Amerika Birleşik Devletleri ırk, din ve renkli derili gruplara mensup göçmenler ve sığınmacılar dahil Amerikalı kadınlara karşı büyük insan hakları ihlallerine izin verirken dünya çapında kadınları koruduğunu iddia ediyor. Bunu daha iyi anlamak için Amerikalı kadınlarla ilgili bazı istatistikleri gözden geçirmek yerinde olacaktır. En başta Hollywood'da çalışan kadınlardan söz edelim. Birçoklarına göre bu kadınların rahat ve huzurlu bir yaşamları olduğunu, dünyanın en mutlu kadınları olduğunu sanır. Fakat veriler ve kanıtlar başka şeyler söylüyor. En son verilere göre Hollywood'da çalışan kadınların %94'ü cinsel taciz ve tecavüze uğramıştır. Hollywood'da çalışan farklı yaş grupları arasında 30 yaş altı kadınlar en çok taciz ve tecavüz vakasını yaşıyor. 30 yaş üstü kadınlar da iş seviyesini yükseltme gibi öneriler veya bazı durumlarda zorlamayla cinsel tacize ve tecavüze uğruyor. Mevcut kanıt ve raporlara göre yaşanan tecavüz olaylarının %29'u firma yöneticileri ve yönetmenleri ve yapımcıları, %24'ü rol arkadaşları ve meslektaşları, %20'si ise Hollywood'un üst düzey yöneticileri tarafından yaşanıyor. Amerika Birleşik Devletleri hatta kendi ordusunda çalışan kadınlara bile acımıyor. Zira Amerika ordusunun her zaman yaşadığı sorunlardan biri yaşanan cinsel taciz ve tecavüzlerdir. Bizzat Pentagon'un yayımladığı verilere göre Amerikan ordusunda çalışan her 3 kadından biri cinsel tecavüze uğramıştır. Veriler Fars Körfezi Savaşı sırasında görev alan kadın askerlerin %90'ının tecavüze uğradığını gösteriyor. Amerika Savunma Bakanlığı'nın yıllık raporu 2021'de bu ülkenin deniz kuvvetlerinde görev yapan ve her 10 kadından birinin tecavüze uğradığını gösteriyor. 2021 yılında Pentagon 8.668 tecavüz vakasının rapor edildiğini, bunun ise 2020 yılına göre artış gösterdiğini duyurdu. Pentagon raporu cinsel saldırı ve şiddet olaylarının Amerika ordusunda kalıcı ve yıpratıcı bir sorun olarak ilan etti. Amerikan Denizcilik Enstitüsü'nün Bilgi Bankası yaptığı açıklamada, Amerikan Savunma Bakanlığı'nın yıllık raporunun bu ülkenin donanmasında görev yapan ve her 10 kadından birinin 2021'de tecavüze uğradığını gösterdiğini duyurdu. 2018'de bu birlikteki kadınların %7,5'i cinsel saldırı kurbanı olmuştur. Pentagon 2021 yılında 8.668 tecavüz raporu almış, bu da 2020'de yaşanan 7.816 tecavüz saldırıdan 1050 vaka daha fazladır. Deniz kuvvetlerindeki tecavüz raporu, deniz piyadeleri arasında %1,7 ve hava kuvvetlerinde %2,4 olmak üzere %9,2'lik bir artışa işaret ediyor. Bu arada farklı yıllarda kadınlara yönelik tecavüz raporlarındaki artış eğiliminin yalnızca Amerika donanması ile sınırlı olmadığına, bu artış eğiliminin Amerika ordusu ve hava kuvvetlerinde de olduğuna dikkat çekmek gerekiyor. Amerika'da kadınlarla ilgili bir başka trajedi bu ülkede kadın hapishanelerinde yaşanıyor. Uluslararası Cezaevi Araştırmaları Merkezi'ne göre dünyadaki kadın tutukluların 1/3'ü Amerika'da ve üstelik bu kadınların çoğu genç ve çocukluk ya da ergenlik döneminde cinsel saldırıya uğramıştır. Amerika'da Veşf Televizyon Kanalı 2022 yılında Amerika kadın hapishanelerinden kötü durumla ilgili bir rapor yayımladı. Bu bağlamda Senato'nun resmi araştırma sonuçlarını işaret etti. Senato Soruşturma Komitesi tarafından yayınlanan raporun sonuçları, Amerika federal cezaevlerindeki içinden çıkılmaz krizin bir resmini ortaya koyuyor. Amerika'da hapsedilen kadınların sayısı hızla artıyor. Ne yazık ki Amerikan hapishanelerinin durumuna bakıldığında hapsedilen kadınların koşullarının son derece kritik olduğu anlaşılıyor. Örneğin tecavüz kulübü olarak anılan FCI Dublin hapishanesindeki birçok kadın tutuklu intihar etti ve intihara teşebbüs etti. Ve olaydan sonra stres ve travmadan acı çekiyor. Bazıları da olayı ifşa etmeleri halinde saldırganlar tarafından tehdit ediliyorlar. Associated Press haber ajansının Amerika'daki federal kadın cezaevleri hakkında yaptığı araştırmaların gösterdiği gibi bu cezaevlerinde korkunç gerçekler yaşanıyor ve kadın mahpuslar infaz memurları tarafından aşırı derecede cinsel istismara maruz kalıyor. İnsan kaçakçılığı Amerika'nın kadın haklarını ihlal ettiği bir diğer konudur. İnsan kaçakçılığı illegal, ahlak dışı fakat Amerika'da bir o kadar da gelirli yüksek bir ticarettir. Amerika insan kaçakçıları için birinci varış noktadır ve yılda eşit olmayan en az 100 bin kız cinsel köle olarak Amerika'da satılıyor. Bunlardan bazıları hatta 13 yaşında bile değildir. Mevcut kanıtlara ve belgelere göre yılda 600 bin insan kayboluyor. Bunların çoğu renkli derili kadın ve kızlardır ve sessiz bir insan kaçakçılığı salgınının kurbanı oluyorlar. Renkli derili kadınlar genelde kayboluyor, kaçırılıyor ve sonunda da öldürülüyor. Amerika'da insan kaçakçılarının yıllık gelirleri 9,5 milyar doları buluyor. New York Times yayımladığı bir raporda ise son 10 yıllık sürede Amerika'nın güney sınırında uyuşturucu ve insan kaçakçıları çetelerinin milyar dolarlık ticaretler yaptığını belirtti. Bu podcast'in sonunda da bazı istatistikleri hep beraber gözden geçirmek istiyoruz. Amerikan Suç Merkezi'nin raporuna göre bu ülkede her gün ortalama 1871 kadın cinsel saldırıya uğruyor. Amerika'da her 98 saniyede bir kişi cinsel saldırıya uğruyor. Her 6 Amerikalı kadından biri yaşamları boyunca tecavüze uğramış veya tecavüz teşebbüsüne maruz kalmıştır. 18 yaşın altındaki kızların cinsel saldırı kurbanı olma ihtimali genel nüfusa göre 4 kat daha fazladır. Her 4 kızdan biri ve her 7 erkek çocuktan biri 18 yaşından önce en az bir kez cinsel saldırıya uğruyor. Tecavüz mağduru her 8 kadından biri ve her 4 erkekten biri böyle korkunç bir tecrübeyi 10 yaşından önce yaşadıklarını belirtiyorlar. Üniversite ve kolejlerdeki kadınların en az %13'ü randevu sırasında cinsel ilişkiye zorlandıklarını belirtiyorlar. Ve işte bu yüzden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamine'yi şöyle buyuruyor. Batının kadın ve aile meselelerindeki en büyük cezası kadına bakışındadır. Ve bu bir cümle veya iki cümle ile anlatılamaz. Kadının onuruna en büyük darbe ve hakaret ise işte bu batılı siyaset tarafından yapılmaktadır. Podcast Amerika'nın Kadınlara Karşı başlığı ile huzurlarınıza sunuldu. İki bölümlük bu podcast'i Amerika'nın kadınlara karşı işlediği cinayetlerin bazı bölümlerini gösteren geçirerek sizlere anlatmaya çalıştık. Anladık ki kadınlar dünyanın neresinde olursa olsun Amerika'nın saldırıları ve cinayetlerinden güvende olmamış ve olmamaktadır. Hatta Amerikalı kadınlar bile şiddete maruz kalmış, hakları ihlal edilmiştir. Hiç şüphesiz Amerika'nın dünyadaki insanlar, özellikle de kadınlara yönelik vahşi eylemleri kimseden gizli değildir. Hiçbir zaman bu vahşi eylemler tarih belleğinden silinmeyecektir. Ve tüm dünya ebediyete kadar Amerika'nın insan hakları ihlalcisi olduğunu ve siyasetlerinin insanlık ve özellikle de kadın karşıtı olduğunun bilincindedir.
Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Bizlere bu podcast'e eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerin özetleriyle sona eriyor. Bugün 25 Aralık 2024 Çarşamba, Hazreti İsa Mesih Aleyhisselam'ın doğum yıl dönümüdür. Cumhurbaşkanı Pezeşkian, tüm kavgalar bencillikler içindir, boş meseleler üzerinde kavga etmeyelim dedi. Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Irakçı, İran'ın tüm gücüyle direniş cephesini ve Yemen halkını desteklediğini belirtti. İran'ın bilim ve teknoloji parkının kurulmasında Irak ile işbirliği yapmaya hazır olduğu belirtildi. İran İslam Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Güvenlik Konseyi'nin Siyonist rejimin uluslararası güvenliği tehlikeye atmasına izin vermemesi gerektiğini söyledi. Yemen Ensarullah Hareketi Amerika'nın çıkarlarına saldırmada kırmızı çizgi tanımıyoruz açıklamasında bulundu. Gazze'ye bu sabah erken saatlerde düzenlenen saldırılarda 9 kişi şehit oldu, 15 kişi yaralandı. Der Spiegel dergisi, Alman hükümetinin İsrail'e daha fazla silah gönderilmesine izin verdiğini duyurdu. Siyonist rejimin uluslararası izolasyonu giderek yoğunlaşıyor ve American Airlines bir teknik aksaklık nedeniyle Amerika'daki tüm seferlerini durdurduğunu açıkladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Thank you.